Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programımızın bu bölümünde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız. Yaşamak sanatı öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeyi özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt dinlemek de iyi yaşamak için olmazsa olmazlardan sayılır.
Düşünme, insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur. Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve üretilmesi bir insanın güçlü yönünü oluşturabilir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. Zamanını boş bir şekilde sadece eğlenmek ile geçirme. İslam dini Müslümanları Kur'an'ı ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri ve ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz güncel ve modern bilimlerinde öğrenilmesine insanın korkulması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusuna da vurgu yapmıştır. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuşlardır. Kendi döneminin çocuğu, zamanın çocuğu ol.
Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi, internet ve sanal alemi yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğinin yanı sıra kolayca erişilebilirliği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler hatta siyasi katılımlardaki duyumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlar da başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram gibi sanal aleme aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar.
Tahran Radyosu.
İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresinin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır. Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük bir zaman diliminin ayrılması şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı olmamızı sağlar.
2013 yılında Amerika'daki Emory Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırma yapan araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanı okuduklarını düşünmeye ve hayal etmesine hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumak ile ilgili şunları söylüyor. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanıştığım gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim.
Evet arkadaşlar, faydalı kitapların günde bir yaprağının okunması bile hayatınızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır. Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanlarının az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanamazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabii olarak yeteneklerine yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin, ressamlıkta yeteneğini keşfedip ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayılabilir. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır.
Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülkeler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açar. İmkanlarının az olması geçilmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır. Her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşama doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilirler. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye götürecektir. Hatta bir süre mahareti öğrenmek maksadıyla bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir.
Örnemek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratıyor. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir, hatta bundan da vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir. Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmesini yol açmasıyla birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha motive olmasını sağlar. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşımaktadır.
Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesinin yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlarından yararlanılabilir. İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. Birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstererek yeteneklerin yetiştirilmesi mümkündür. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini artırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adımdır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir. Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler.
Muhterem dinleyiciler, Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Mutfak Kültürü. Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız.
Bugün sizlerle Doğu Azerbaycan eyaletini gezimize devam ederek bölgenin en sevilen tatlılarından nuga ve yemeklerinden yaprak sarmanın tarifini göz atalım.
İran halkının Azerice konuşanları ülkenin dört bir yanında yaşıyorlar. Fakat daha çok Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Hamedan, Zancan eyaletlerinde yaşıyorlar. İl ve ilçelerde sürekli yaşayanlarla ilaveten Azeri eşayirler de İran'ın kuzeybatı kesiminin çeşitli bölgelerinde göçebe hayatı yaşıyorlar. 12 bin yıllık mazileri olan eşayir toplumu, bu toprakların parlak ve onurlu tarihinin mirasıdır. Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde Şahsevan ve Arasbaran gibi birçok büyük aşiretler yaşıyorlar. Yayla için daha çok Meşkinşehir, Serap ve Ahar kentlerinin yakınlarında bulunan Sabalan ve Guşa Dağı'nın eteklerini seçerken kışlak içinde Muğan Ovası'nı tercih ederler.
İran'da Azeri konuşan vatandaşlar çok eski ve zengin kültüre sahipler. Onlar aynı zamanda misafirperverlikleriyle de biliniyorlar. Onlar misafiri en güzel şekilde ağırlamayı, güzel ve rengarenk sofralar kurmaya önem verirler. Azeri konuşan vatandaşlarımız hangi kesim veya şartlardan olursa olsun misafiri en güzel şekilde ağırlamaya önem verirken her zaman beklenmedik misafirler için de hazırlıklıdırlar. Tüm aile fertleri küçükten büyüğe kadar herkes misafiri rahat ettirmeye çalışır. Genelde ev sahibi mükemmel ve enfes yemeklerin süslediği sofrayı kurmanın ardından misafirin yanında oturarak İran kültüründe taarruf olarak bilinen büyük bir ısrarla misafiri tüm yemeklerden tatmaya davet ve teşvik ediyor. Tabii misafir dinlenmeye çekilmeden de aileden hiç kimse dinlenmeye çekilmez.
Azerice konuşan vatandaşlarımızın misafirperverliğinden söz ederken özellikle Doğu Azerbaycan eyaleti merkez kenti ve İran'ın büyük şehirlerinden olan Tebriz halkının tüm İran'da leziz ve bir o kadar da renkli sofralarını bölgelerinin zengin doğasından esinlenerek hazırladıklarını hatırlatalım. Üstelik Azerilerin rengarenk leziz yemekleri bölgeye giden turistlerin yolculukları sırasında sadece yöresel yemekleri tercih etmelerine sebep olmuştur.
Daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi türlü kebaplar, dolmalar, apkuş, horoçlar, farklı aş ve çorbalar, karışık pilavlar, mücverler Doğu Azerbaycan eyaletinin en leziz ve unutulmaz yemekleridir. Tabii ki ana yemeklere ilaveten yöresel ekmekler, örneğin osku, hitap, şirmal, eheri, rogani, komaç ve zencebilli ekmekleri de tüm İran'da büyük bir kitle tarafından beğenilir ve bu arada şerbetler ve bitkisel içecekler, yöresel ayran ve peynirler, bitkisel çaylar, çeşitli turşular, reçeller, farklı yöresel helvalar, yine yöresel ve ihracata hazırlanan kurabiye, nuga, iris gibi tatlılar ise bu güzelim eyaletin tadı damakta kalan diğer leziz yiyecek ve içeceklerindendir.
Fakat Doğu Azerbaycan'ın Tebriz kenti ve diğer ilçelerinin en has ve özel hediyelik tatlı ve yiyecekleri ise kuru yemiş, çikolata, şekerlemeler ve kurutulmuş rengarenk meyveleridir. Tebriz kentinin kuru yemişi dünya çapındaki kalitesini ilaveten İran'ın en seçkin ürünlerinden biridir. Buranın kuru yemişi fıstık, fındık, badem, ceviz, çeşitli çekirdekler, ayrıca kurutulmuş şeftali, kayısı ve erik olarak İran'ın bu eyaletten en çok ihraç edilen ürünleri arasındadır.
Nuga bazı baklavalar gibi aslen bir Tebriz kenti tatlısıdır ve ilk görünüşte bazıları onu İsfahan'ın Gez tatlısı ile karıştırabilir. Fakat nuga İsfahan'ın gez tatlısından farklıdır. Nuga yumuşak ve uzayan bir dokuya sahipken gez daha sert ve daha kırılgandır. Nuga ayrıca çok ince iki gofret arasındadır ve yapımında bazen tropikal meyveler kullanılır. Nuganın vanilyalı, cevizli, fıstıklı, kuru yemişli ve çikolatalı türleri vardır.
Şimdi nuganın hazırlanması için çok ince iki gofret, 450 gram şeker, 250 ml sıvı glikoz, 150 gram bal, 8'de 1 çay kaşığı vanilya, 2 yumurta akı, 75 gram yumuşak tereyağı ve 250 gram kabuksuz fındık veya fıstık gerekiyor. Hazırlanması için önce 2 yumurtanın beyazını ayırıp 100 gram şeker ile beyaz bir köpük haline gelene kadar çırpıyoruz. Daha sonra bal, glikoz ve şekerin gerisini bir tencereye alıp ocağa koyuyor, kaynayınca ve şeker iyice eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Karışımın sıcaklığı 130 dereceye ulaştığında altını kapatıyor ve kıvama gelen yumurta akını vanilya ile birlikte yavaş yavaş ekliyoruz. Tüm malzemenin karıştığı ve homojen bir hamur elde edilince daha önce dolaptan çıkartılıp oda sıcaklığına gelen ve yumuşayan tereyağını hamura ekliyoruz ve tamamen karıştırıyoruz. En sonunda da hamura fındık veya fıstık ekliyor ve karıştırıyoruz.
Şimdi daha önceden yağlı kağıt serdiğimiz kalıbımızın altına çok ince gofreti seriyoruz. Hamuru üzerine ekliyor ve yüzeyini düzleştiriyor ve diğer ince gofret ile üstünü kapatıyoruz. Hamurun gofreti yapışması için hafifçe bastırıyoruz. Birkaç saat buzdolabında bekletiyoruz. Dolaptan çıkarttığımız nugayı kalıptan çıkarıp düz bir yüzeye koyuyor ve keskin bir bıçakla istediğimiz ölçü ve şekillerde kesiyoruz. Fakat nuga genellikle dikdörtgen şeklinde olur.
Bugünkü sohbetimizin devamında Türkiye'de de çok sevilen bir yemek olan yaprak sarması ile tanıştıracağız sizleri. Fakat Tebriz usulüyle hazırlanan yaprak sarması. Yaprak sarması İran'ın diğer eyaletlerinde de çok sevilen Azerbaycan yöresinin leziz yemeklerindendir. Bu yemekte kullanılan üzüm yaprakları yemeklerde kullanılmasına ilaveten C vitamini açısından çok zengindir. Bu yüzden insanın bağışıklık sistemini güçlendirir. Üzüm yaprağındaki C vitamini ayrıca insan vücudunda çok güçlü bir antioksidanın yapılmasına sebep olurken insanı çeşitli virüsler ve mikroplara karşı korur.
Tabii ki yaprak sarması bölgenin birçok ülkesinde de pişiriliyor. Fakat her biri kendi tarzı ve damak zevkine göre. Azerbaycan usulü yaprak sarması için yaklaşık 40 adet yaprak, 300 gram kıyma, yarım bardak pirinç, 300 gram maydanoz, 200 gram tere olarak bilinen ve Türkiye'de yaprak soğanına benzeyen ot, biraz kişniz, dereotu, yine İran'ın hoş kokulu otlarından merze, tarhun, nane ve biraz da taze soğan veya taze sarımsaktan oluşan toplam 1 kilo sebzeye ihtiyaç vardır. Ayrıca 2 orta boy soğan, su bardağının yarısından biraz az lepe, yeteri kadar tuz ve karabibere ihtiyacımız var.
Sarma için geceden lepeler suda ıslatılır ve birkaç kez suyu değiştirilir. Yine pirinci birkaç saat önceden ıslatmak gerekir. Başlamak için her ikisini ayrı ayrı pişiririz. Fakat lepeler tam, pirinçler yarım pişmiş olmalıdır. Onlar pişerken soğanı küp doğrayın ve zerdeçal ile birlikte kavurun. Soğanlar hafifleyip altın renk alınca eti ekleyin ve kısık ateşte kızartın. Daha önce ayıklanıp yıkanan ve ince doğranan otları da ete ekliyoruz. Karışımına pişen pirinç ve lepeleri ekliyor, tuz ve karabiberle birlikte bir iki çeviriyor ve ocağı söndürüyoruz.
Şimdi sıra hazırladığımız harcı yapraklara sarmaya gelir. İran'da yaprak sarmasına dolma yani doldurulmuş denir. Bunlar için pişirme tenceremizin dibine birkaç yaprak serilir. Böylece sarmaların yanması engellenmiş olur. Eğer taze yaprak kullanıyorsanız yumuşaması için 1-2 dakika kaynar suda bekletin. Salamura ise daha fazla tuzunu salması için yine kaynar suya doldurulup batırılıp çıkartılır. Dolmaları sararken daha güzel görünmesi için bir başka konuya da dikkat etmek gerekir. Her zaman harcı yaprağın arka tarafına koymalısınız. Yaprağınızın büyüklüğü veya küçüklüğüne göre gerektiği kadar hazırladığınız harçtan alın. İsterseniz Türk usulü sigara şeklinde sararsınız, isterseniz İran usulü bohça gibi sararsınız. Fakat bohça gibi sararken yaprak kenarlarının birbiri üstüne geldiği ve tamamen kapattığına, ayrıca tencereyi alırken de ters bir şekilde yerleştirmeye dikkat etmelisiniz.
Yapraklar bitince bir bardak et suyu, yarım su bardağı koruk suyu ve bir iki kaşık şekeri karıştırarak tencereye ekleyin. Dolmaların açılmaması için üzerine temiz bir tabak koyun ve tencerenin kapağını kapatın. Tencereyi orta ateşte bir saat pişirmeye bırakın. Tebriz usulü sarma veya İran'ın deyimiyle dolmanız hazır. Afiyet olsun.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin leziz geleneksel tatlılarından nuka ve yaprak sarmasının tarifini sizlerle paylaştık. Gelecek sohbetimizde İran'ın diğer bir eyaletinin yöresel yemekleriyle sizleri tanıştırmaya çalışacağız.
Bu arada turkish@ws.irib.ir adresinden bize görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Ayrıca www.parsley.com adresinden de programlarımızı takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri.
İkinci İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinden sonra İslam'ın 1200 yıllık tarihinde Şia aleminde binlerce büyük fakih ve alim yetişerek bilimlerinin nuru ile ilahi hidayet yolunu aydınlatmıştır. Bu çerçevede sizler için bu büyük alimler ve faaliyetleri ve eserleriyle tanışmak üzere Şia tarihinin büyük alimleri başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 47. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde 13. yüzyılın ünlü fakih alimi Mirza-i Kumi lakaplı Mirza Ebul Kasım Gilani'yi tanıtmaya çalıştık ve bu şahsiyetin 13. yüzyılın bilgin ve fadıl alimlerinden biri olduğunu söyledik.
Bugünkü sohbetimizde ise Mirza-i Kumi'nin kalıcı eserlerinden biri olan İrşadname isimli eserini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen programımızda Mirza-i Kumi'nin 13. yüzyılda Şia alimlerin büyük ve bilgin bir şahsiyeti olduğuna değinerek onun dini görüş ve yöntemlerinin yıllarca İsfahan, Necef, Meşhed ve Tahran havzalarında kullanıldığına değindik. Bu büyük alim yıllarca Şia ilmiye havzalarının ders kitaplarından sayılan ünlü Kavaninül Usul kitabının yazarıdır. Ayrıca bu bilgin alemin bilim öğrenmede çalışkanlığı, Müslümanların işleriyle ilgilenme ve hakkı beyan edip savunmasındaki cesareti gibi ahlaki özelliklerinden bahsettik ve bu Şia alemin ilminin etkisini toplumun hidayet ve hükümet üzerindeki etkilerini inceledik. Bu programımızda ise Mirza-i Kumi'nin kalıcı eserlerinden biri olan İrşadname isimli eserini siz değerli dinleyicilere tanıtmaya çalışacağız.
Mirza-i Kumi'nin ahlaki özelliklerinin en önemlisi nasihat ve emri bil maruf ve nahyanil münker meselesine önem vermesidir. Bu takvalı din alimi Gacar şahlarından korku duymadan onları nasihat edip zulüm ve dinden sapmaları konusunda uyarırdı. Bu din aliminden Gacar krallarına yazdığı iki mektup günümüze dek ulaşmıştır. Bunlardan birisini 50 yaşında Aga Muhammed Han, diğerini ise 80 yaşındayken Fethali Şah Gacar'a yazmıştır. Mirza-i Kumi İrşadnamesi olarak ünlenen bu mektuplar İrşadname adı altında yayınlanmıştır.
Anlaşılan İrşadname eserinin ilk mektubu Gacar silsilesinin kurucusu Aga Muhammed Han Gacar'a hitaben yazılmıştır. Taş yürekli bir şah olan Aga Muhammed Han dini işlere duyduğu ilgiye rağmen inançlarında bir kısım sapıklık ve uygun din eğitiminin yetersizliğinden dolayı bazı acımasız eylemlere başvurmuştur. Mirza-i Kumi mektubun başlangıcında böyle bir şahın üzerinde etki bırakabilmesi için şu cümlelerle başlıyor. Bu mektup ne bir bilgin adamın cahile olan sözleridir ne de bir hayranı nasihat etmek anlamındadır. Sadece iki bilgin insanın konuşmasını içeren bir mektuptur. Bu büyük fakih ve düşünürün sarf ettiği cümleler ve kullandığı dil aslında şahın nasihatleri duymaya direnmesini engeller. Mirza-i Kumi kendi konumunu Yüce Allah karşısında hatalı bir kul olarak hatırlatıyor ve kendisiyle kralı alemlerin Rabbi Yüce Allah katında sorumlu bir kul şeklinde tanımlıyor ve bu mektubu yazmaktan herhangi bir garazkar niyeti olmadan asıl konuları ele alıyor.
Mirza-i Kumi böyle bir girişte tüm cesaretle net bir şekilde kralın aklındaki sapmaları düzeltmek amacıyla çok önemli noktalara değiniyor. Öyle bir sapma ki kralın aklında zulüm ve istibdadın başlangıcına yol açabilirdi. Müslüman kralların kasten veya sehven yaptığı hatalardan biri bir hadiste kralın Allah'ın gölgesi olarak tanıtılmasını duyduklarına göre istedikleri her şeyi yapabileceklerini ve Allah ile kul karşısında hiçbir sorumluluğu olmadığını düşünmeleriydi. Bu rivayetin asıl kaynağı Peygamber Efendimiz'den şöyle nakledilmekte. Kral Yüce Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir ve zulme maruz kalan herkes ona sığınır. O zaman eğer adalet uygularsa mükafatı onun ve şükranları halk içindir ve eğer adalet dışı davransa suç işlemiş olur. Böylece halkın birçoğu bu hadisin devamında habersiz olarak sadece kralın Allah'ın gölgesi olduğunu duymuşlar. Mirza-i Kumi kendi İrşadname isimli eserinde Allah'ın gölgesi ifadesi için üç doğru anlam zikrederek kralın kafasını yanlış algılamalardan uzak tutmaya ve kralın her türlü işleri yaptığında sonuç Allah-u Teala nezdinde sorumlu olduğunu hatırlatmıştır.
Kral Allah'ın gölgesidir ifadesi için Mirza-i Kumi'nin zikrettiği ilk anlam şöyledir. Halk yakıcı güneşten bir ağaç veya duvar gölgesine sığındıkları gibi Allah kullarının zulüm yapanların şerrinden krala sığınmalarını sağlayacak tavır ve amellerde bulunulması şarttır. İkinci anlam ise her şeyin gölgesi sahibine azıcık benzediği için kral fiziksel çıkarlarla kirlenmiş olması nedeniyle kendisini Allah'ın gölgesi olarak adlandırmak için ilahi sıfatları kendisinde yetiştirmeye çalışmalıdır. Üçüncü manada ise Mirza şöyle diyor, her şeyin gölgesinden görülebileceği gibi kral yaratanın varlığını keşfedebilecek şekilde davranmalıdır. Nihayetinde Mirza-i Kumi, krallar hak hakimiyetinin mazharıdır sözünden hareketle güdülen amacın zalim, dinsiz ve acımasız bir kral değil, dindar, adil ve şefkatli bir kral simgesinin zihinlerde oluşmasıdır diyor.
Birçok zulüm ve şiddetin kaynağı sayılan bir başka yanlış inanç ise Yüce Allah krallığı bir şahıs için mukadder kılması nedeniyle kralın yaptıkları hak üzerinden olup aksi halde alemlerin Rabbi onu kral yapmazdı düşüncesidir. Rahmetli Mirza-i Kumi bilim ve mantık üzerinden aynı zamanda sade bir dille bu yanılsamanın geçersizliğini ifade ederek şöyle yazıyor. Eğer krallığın Allah'ın takdiri olduğunu söyleyerek kralların tüm işleri de Allah'ın isteği üzerinedir ve Allah onun tüm işlerinden memnun ve razıdır diyen varsa bu insanlara şöyle yanıt veririm ki o zaman Firavun'un da sorgulanmaması gerekirdi. Çünkü onun da padişahlığı takdirli olmuş ve bu dine karşı açık bir aykırılık taşıyor.
Mirza-i Kumi'den günümüze dek ulaşan İrşadname isimli eserin ikinci mektubu Fethali Şah Kacar'a hitaben yazılmıştır. O dönemde Sufiler Kralı kendileriyle birleştirmek ve saraya nüfuz etmek için büyük çaba harcadı. Ünlü tasavvuf şairlerinden biri kralın bu mesleğe dair merakını celbetmeye çalışarak bir mektup kaleme aldı. Mirza-i Kumi'yi bilgin ve takvalı bir alim olarak kabul eden Fethali Şah bu mektubu ona verir ve içinde bulunan yanlışlıkları kral için belirtmesini istiyor. Yaşlılık çağında olan Mirza, konunun önemi ve tasavvufun saraya nüfuz etmeye çalışması nedeniyle sorumluluk hisseder. Titizlikle bu mektubun üzerinde çalışıp krala verdiği yanıt ise İrşadname eserinin ikinci mektubunu oluşturur.
Hicretin ikinci yüzyılının sonlarında İslam toplumunda meydana gelen tasavvuf, İslami usul ve düşünce tarzından sapması nedeniyle ilk baştan masum imamlar ve din alimleri tarafından kabul görmemiştir. Bu akımın batıl inançlarından biri, insan irfanda özel bir aşamaya vardığında namaz, oruç ve helal ile haram gibi dini vacibatı yerine getirmeye ihtiyaç duymuyor ve her türlü hata ve fesada bulaşır. Sufilerin bu inançları pratikte onları din çerçevesinden dışarı itmiştir. Bu nedenden dolayı Şia alimleri halkı böylesi sapmalara karşı bilinçlendirme yönünde hassas davranmışlardır.
Bu yazıda Mirza-i Kumi şaha net bir şekilde şöyle yazdı. Felsefe ve hukuksal konular hakkında hiçbir bilginiz olmadığını ve bu insanlarla birlikte olmanın sizi Ehl-i Beyt'in asıl mektebinden sapıracağından endişe duymaktayım. Mirza Kralı dini doğru inançları tespit etmek için Allame Meclisi'nin Hakkul Yakin ve Aynul Hayat kitabını okumaya tavsiye eder ve sufilerin böyle konularda Mirza gibilerle tartışmalara gerektiği çünkü onun irfan ve felsefe konular üzerinde musallat olduğuna vurgu yapar. Mektubun devamında bu büyük alim krala böyle meselelerde dikkatli davranması gerektiği için uyarır, zira kralın sapması tüm halkın dinden sapmasına vesile olur.
Mirza-i Kumi mektubunun bir başka bölümünde şahı haksız yere ulul emr olarak adlandırmaya çalışan bir gruba karşı durması ve buna izin vermemesi konusunda uyarır. Ulul emr tabiri Nisa suresinin 59. ayetinden alınıp ve Yüce Allah bu ayeti şerifte şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer herhangi bir hususta anlaşamayıp çekişirseniz, onu hemen Allah'a ve Resulüne arz edin. Şayet Allah'a ve ahirete inanıyorsanız, bu sizin için daha hayırlı ve netice olarak daha güzeldir. Ehl-i sünnet Müslümanlarının müfessirleri ulul emri hükümet başında olan insanlar olarak tanıtmışlar. Ancak Şii alimleri İmam Bakır aleyhisselam ve İmam Sadık aleyhisselama dayanan bir hadiste bu ayette ulul emri Peygamber Efendimizin hanedanından olan masum imamlar olarak biliyorlar. Mirza-i Kumi kraldan onu ulul emre hitap etmeye izin vermemesini istiyor. Zira bu konu toplumda ve halkın inancında fesat ve sapmaya yol açacaktır.
İmam Hadi aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eğer bizim Hazreti Mehdi aleyhisselam gaybetinden sonra halkı Yüce Allah'a doğru davet eden ilahi hüccetlerle Yüce Allah'ın dinini savunarak Allah'ın zayıf kullarını şeytan ve onun takipçilerinin tuzağından kurtaran alimler olmasaydı, kuşkusuz ki halk Allah'ın dininden geri dönerlerdi. İşte Mirza-i Kumi, halkı Allah'a doğru çağıran ve hak dinini savunan alimlerden biridir. O 80 yıl bereketli bir hayatın ardından Kameri 1231 yılında hakkın davetine lebbek deyip ve bu dünyadan ebediyete göç etti. Bu din aleminin naaşı Kum şehrinde ve Hazreti Masum'a Selamullah Aleyha'nın türbesinin yakınında toprağa verildi.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri isimli sohbetimizin 47. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde Mekkeli zengin kadın Hatice'nin Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü, emanetdarlığı ve iyi ahlakını duyduğunu ve bu yüzden Ebu Talip aracılığıyla o Hazret'e mesaj gönderdiğini ve ticari yükünü onun yardımıyla Şam diyarına yollamak istediğini söylediğini anlattık. Hatice o dönemde Mekke'nin zengin kadınlarından biriydi ve ticaretle uğraşıyordu. Medine ve Şam bezirganları da Hatice'yi tanıyordu. Hatice o dönemin iyi ve pak kadınlarından biriydi. Faizcilik yaygın olduğu o dönemde Hatice ihtiyacı olan insanlara borç veriyor ve bu hayır işinin karşılığında asla fazladan para talep etmiyordu. Hatice ayrıca cömert bir insan ve muhtaç insanlara ve mağdurlara yardım eden bir şahsiyet olarak ün yapmıştı.
Ebu Talip Hatice'nin önerisini genç Muhammed'e önerdiğinde şöyle dedi. Muhammed, şimdi sen artık akil ve seçkin bir genç oldun ve şimdi artık hayatına çeki düzen verme zamanı geldi. Şimdi umarım eğer Hatice'nin önerisi üzerine bu seyahate çıkarsan elde edeceğin geliri kendine bir sermaye ayarlayabilirsin. Gerçi senden uzak kalmak benim için çok zor olacak. Genç Muhammed düşünceli bir şekilde ve aynı zamanda her zamanki izzeti nefsi ve alçak gönüllülüğü gibi şöyle karşılık verdi. Amcacığım, bana izin ver, bu konu üzerinde biraz daha düşüneyim. Ebu Talip kabul etti ve şöyle dedi. Sen nasıl istersen ben de onu beğenirim.
Sonunda genç Muhammed Hatice'nin önerisini benimsedi ve ticaret amaçlı yolculuğu için hazırlandı. Hatice kölesi Müyessire'ye bu ticari kervanda herkes Muhammed'in emri altına olması ve hiçbir işte ona karşı çıkılmamasını tembih etti. Hatice aynı zamanda Muhammed'e de bu yolculukta Müyessire'yi danışman olarak seçmesini, çünkü bu tür ticari seyahatlerde deneyimli biri olduğunu söyledi. Muhammed Müyessire ve Hatice'nin diğer köleleriyle birlikte ticari yükleri hazırlamaya başladı. Ebu Talip ise bir gece öncesinden kaygılı ve sabırsız gibi görünüyordu. Genç Muhammed amcasının bu halini fark etti ve sordu. Amcacığım, neden bu kadar kaygılı görünüyorsun? Ebu Talip şöyle dedi. Muhammed'im, senden uzak kalmaya dayanamam. Üstelik can güvenliğinden de endişe ediyorum. Acaba hatırlar mısın, henüz 12 yaşındayken Rahip Bahira bu konuda ne demişti? Sen artık büyüdün. Ama gönlüm hiç rahat etmiyor. Çünkü sen gideceğin yerde yabancısın ve kötülerin hileleri çok fazladır. Senden kendine dikkat etmeni istiyorum.
Genç Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'i teselli etti ve onunla vedalaştıktan sonra Şam yolculuğuna çıktı. Genç Muhammed çevik bir devenin üzerinde kafilenin önünden gidiyordu. O Hazret keskin bakışları ve tam uyanıklığı ile kervanda her şeyi gözetliyordu. Kervan yavaş yavaş iki dağın arasından geçti ve Şam diyarına doğru yoluna devam etti. Uzun süren bu yolculuğun sırasında kervandakilerden bazıları hastalandı. Genç Muhammed kervanı durdurdu ve hastaların tedavi edilmesini emretti. Fakat Müyessire genç Muhammed'e şöyle dedi. Eğer geç varırsak Mekkeli diğer bezirganlar ürünlerini satar ama biz rakiplerimizden geri kalırız. Ancak Muhammed'in narin kalbi hastaların daha fazla acı çekmesine razı olmuyordu. Bu insanseverlik duygusu yüzünden kervan iki gün gecikmeyle Şam'a vardı.
Kervan Şam'a vardığında Müyessire hemen orada tanıdığı birkaç Şamlı bezirgana uğradı. Fakat onlar ihtiyaç duydukları malları diğer bezirganlardan satın almıştı. Mekkeli bazı bezirganlar Hatice'yi bu denli büyük bir ticari yükü tecrübesiz bir gence emanet ettiği için eleştirmişti. Müyessire de bu sözlerin ardından kaygılanmaya başlamıştı. Fakat genç Muhammed çok sakindi ve Müyessire'yi ilahi yardımla teselli ediyordu. Akşamüstü birden çarşının öbür ucunda bir gürültü başladı. İnsanların meraklı bakışı çarşının öbür ucuna yöneldi. Filistin'den Şam'a büyük bir kervan gelmiş ve çarşıya girmişti. Filistin kervanı Mekke'nin ürünleri için iyi müşterileri getirmişti. Fakat o sırada sadece genç Muhammed'in başında bulunduğu kervanda Filistinli bezirganların ihtiyaç duyduğu mallar bulunuyordu. Bu durum Muyasire'nin kaygılarının sonu anlamına geliyordu. Muyasire büyük bir sevinçle genç Muhammed'in tedbirini takdir ederek şöyle dedi. Eğer biz de ilk Şam'a gelen kervanlardan biri olsaydık şimdi satmak için hiçbir şeyimiz kalmazdı. Fakat şimdi bizi büyük bir kazanç bekliyor.
Genç Muhammed'in başında bulunduğu ticari kervanın Şam'dan dönüşü üzerinden birkaç gün geçmişti. Genç Muhammed Hatice'ye büyük gelir sağlamıştı. Öyle ki böyle bir gelir o güne kadar eşine rastlanmayan bir gelirdi. Hatice bir süredir gördüğü bir rüyayı düşünüyordu. Hatice rüyasında kentin karanlık semasında aydın bir noktanın ufukta gözüktüğünü, nurani noktanın gittikçe daha çok parladığını ve sonunda Mekke semalarında bir güneş gibi parlamaya başladığını, güneş yavaş yavaş inerek Hatice'nin evine indiğini ve evinin nuru ile aydınlattığını görmüştü. Bu rüyayı gören Hatice uykudan uyanmış ve içinde tuhaf bir şevk ve mutluluk hissetmişti. Bu tatlı rüya Hatice'nin kafasını bir süredir meşgul etmişti. Hatice rüyasının tabirini bilmek istiyordu. İçinde kendisini büyük bir mutluluk beklediğini hissediyordu. Fakat bu mutluluğun hangi konuda ve nasıl olacağını bilemiyordu. Hatice kendi kendine şöyle düşündü. Belki de bu mutluluk Muhammed Emin'in Şam diyarından bana getirdiği büyük kazanç olabilir. Fakat Hatice kendi kendine verdiği cevapta bu rüyanın tabiri maddi durumlarla ilgili olmayacağını söyledi. Bu rüyanın tabiri yaşamın sıradan durumlarının ötesinde bir şey olmalıydı.
Hatice'nin gördüğü rüya hakkındaki merakı sonunda onu Arapların bilgelerinden biri olan yaşlı amcaoğlu Varaka bin Nevfel'e gitmeye zorladı. Varaka rüya tabiri ilmini bilen biriydi. Hatice gördüğü ilginç rüyasını Varaka'ya anlattı. Varaka Hatice'nin sözlerini dikkatle dinledi ve ardından şöyle dedi. Hatice, bu rüya sana büyük bir müjdeyi veriyor. Sen yakında yeryüzünde en şerefli ve en üstün erkek ile evleneceksin. Bu insanın şanı ve ünü bütün alemi saracaktır.
Öte yandan Hatice'nin hizmetkarı Müyesser'e genç Muhammed'le çıktığı yolculuk sırasında ondan gördüğü kerametlere hayret etmişti. Müyesser'e Şam yolculuğundan döndükten sonra genç Muhammed'in seçkin ahlakı ve yüce siyeri ve kerametleri hakkında ne gördüyse Hatice'ye anlattı. Böylece Hatice daha fazla Muhammed'in şanı ve makamını anladı. Hatice genç Muhammed'i şerefli ve eşsiz kişilikli bir insan olarak tanımış ve dürüstlüğüne, emanetdarlığına ve seçkin ahlaklı sıfatlarına ve manevi özelliklerine hayran olmuştu. Hatice kendisi pak ve iffetli bir kadın olduğundan Muhammed'in iman ve asaletini takdir ediyordu. Gerçek genç Muhammed'in seçkin insani özellikleri ve erdemleri Hatice'yi derinden etkilemişti. Hatice kendi kendine rüyasında gördüğü güneşin Muhammed'in pak zatı olabileceğini düşündü. Hatice Mekkeli zenginlerin arasında talibi çoktu. Fakat genç Muhammed'in mali gücünün kısıtlı olması yüzünden asla Kureyş'in en zengin kadınını istemeye gelemeyeceğini biliyordu. Fakat Hatice gördüğü rüyanın ardından bizzat genç Muhammed'e izdivaç önerisini götürmeye karar verdi. Hatice bu iş için Mekkeli tanınmış kadınlardan biri olan Nefise adlı bir arkadaşından yardım talep etti.
Nefise genç Muhammed'in yanına gidip ona şöyle dedi. Ey Muhammed, senin dürüstlüğün, emanettarlığın ve paklığın herkesin duyduğu gerçeklerdir. Mekke'de her genç kız seninle evlenmeyi hayal ediyor. Sen şimdi 25 yaşındasın. Neden evlenmiyor ve yaşamına çeki düzen vermiyorsun? Aslında genç Muhammed de bir süredir izdivaç etme düşüncesinde pak ve imanlı bir eş arıyordu. Genç Muhammed Nefise'nin sözlerini duyunca başını eğdi. Nefise şöyle devam etti. Eğer ben sana güzelliği, şerefi, paklığı, serveti ve hayırseverliğiyle Mekke'de ün yapan bir kadını tanıtırsam acaba onunla evlenir misin? Genç Muhammed Nefise'den kimden söz ettiğini sordu. Nefise şöyle dedi. Mekkeli zengin erkekler onunla evlenmek istiyor ama onun izdivaç için kriteri iman ve şereftir. Bunlar ise bu devranda az insanda bulunan şeylerdir. Ey Muhammed, ben Hatice'den bahsediyorum. Hatice de senin gibi putlara secde etmiyor ve bu ameli batıl sayıyor. O da senin gibi ebedi hakikati arıyor ve içinde bir güç onu günahtan ve kötülük etmekten alıkoyuyor. Muhammed, Nefise'nin sözleri üzerine derin düşünmeye başladı. Gerçekten de Muhammed, bağnaz bir şekilde putlara tapan kızlar veya kadınlardan biriyle evlenmek istemiyordu. Muhammed, Nefise'ye şöyle dedi. Hatice, Mekke'nin zengin ve şerefli kadınıdır. Acaba o benim gibi yoksul bir gençle evlenir mi dersin? Muhammed'in cevabından mutlu olan Nefise hemen şöyle karşılık verdi. Sen bu işi bana bırak. Nefise hemen Hatice'nin evinin yolunu tuttu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bu İslami lobinin tarihine, konumunu ve Amerika'daki güç yapısı üzerindeki etkisi üzerinde duracağız. Lobi ve lobicilik zaman geçtikçe farklı ülkelerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan önemli siyasi kavramlardan biridir. Amerika'da lobicilik, Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri, kendi çıkarları ve hedefleri peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Merhaba, bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikte olacağım. Bu amaçla Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobicilik kitabına başvurduk ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklardan yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolünün yanı sıra bu ülkedeki lobi türleri hakkında konuşacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde sizlere İslami lobiyi ve onların Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. İslam'da yaşanan tüm olaylara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda önemli ölçüde gelişmesinde artış gösteren dinlerin başında geliyor. İstatistiksel raporlara göre şu anda Amerika'da 1200'den fazla cami bulunmaktadır. Amerikan Müslüman nüfusuna bakıldığında %17 ile 30'un diğer dinlerden İslam'a geçişini ve resmi açıklamalara göre bu sayının giderek arttığını belirtmekte fayda var. Amerikan Müslüman toplumu farklı kabile, kültür, ırk ve milliyetlerden oluşan siyasi, ekonomik ve kültürel kapasitelerini iyi kullanamamış bir topluluktur. Kuşkusuz 11 Eylül saldırıları Amerikan halkının yetkililerinin, güvenlik ve polis teşkilatlarının dikkatinin Müslüman topluluğa çekilmesi bu toplumun tarihinde bir durum noktası sayılıyor. Eldeki raporlara ve delillere göre yeni kısıtlamalar ve özellikle kamuoyunun Amerikalı Müslümanlara yönelik değişimiyle birlikte bu Müslümanların başta siyasi alan olmak üzere her alanda daha güçlü bir varlığa sahip olma çabalarına ek olarak çok çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve eğitim, kültür ve hayır kurumları ile var olan yanlış görüşün giderilmesi yönünde ortaya çıkmışlardır. Günümüze kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanların varlığının tarihi hakkında doğru ve resmi bir bilgi yayınlanmadığından bu konuda farklı spekülasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bazıları Müslümanların Amerika'ya milattan sonra 8. yüzyılda geldiğini düşünüyor. Bu kişilere göre İslam Amerika'ya o dönemde İspanya üzerinden özellikle bugün Pals olarak adlandırılan Delba limanı üzerinden girmiştir. Amerikan İslam kurumları yayınladığı bazı belgeler ve bazı uzmanların görüşleri Amerikalı Müslümanlardan oluşan ilk grubun bu ülkeye kendi iradeleriyle değil mızrak başında zorla getirildiğini göstermektedir. 18. yüzyıldan itibaren Amerika'ya Müslüman göçü, göç dalgaları olarak adlandırılabilecek belirli dönemlerde gerçekleşmiştir. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre Amerika'ya ilk Müslüman göçmen dalgası 1875-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki bölgelerden yani Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden geldi. Bu insanlar çoğunlukla o dönemin kırsal sınıflandırdı ve göçlerinin nedeni çoğunlukla da ekonomik nedenlerden ya da Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapma korkusundan kaynaklanıyordu. Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Orta Doğu'dan Amerika'ya Müslüman göçünün İkinci dalgası yaşandı. Bu dönem Batı'nın Orta Doğu'daki sömürgeci egemenliğine ve bu bölge ülkelerine vesayet bayrağı altında hakimiyet kurmasına paralel bir dönemdi. Lübnan Ürdün ve günümüz Suriye'sini kapsayan ve Büyük Suriye olarak adlandırılan bölgede savaşan, aşırı yoksulluğun ve siyasi toplumun neden olduğu yıkımların yarattığı yıkım, bu bölgelerdeki pek çok Müslümanı kendilerini kurtarmak ve daha önce göç edip yerleşmiş bu topraklardaki arkadaşlarına veya akrabalarına katılmak için Amerika Birleşik Devletleri dahil Batı'ya göç etmeye zorladı. Elbette bu göç dalgası 1924 yılında yeni göç yasasının kabul edilmesi ve uyruğa dayalı bir kota sisteminin oluşturulmasıyla birçok kısıtlamayla karşı karşıya kaldı ve böylece 1930'lu yıllarda bu göç dalgası en aza indirildi. Bu kısıtlamaya rağmen mevcut belgelere göre bu yıllarda yaklaşık 40 bin Türk, Kürt, Arnavut ve Boşnak Amerika'ya göç etmişti. Bu dönemde Müslüman göçmenlerin yanı sıra Amerika'nın doğu kıyısı ve orta batısı dahil olmak üzere bazı siyah nüfuslarda İslam'ın artan büyümesi yayılmasının daha da artmasına yardımcı oldu. Amerika'ya Müslüman göçünün 3. dalgası 1947 ile 1960 yılları arasında gerçekleşti. Bu yıllarda Müslüman göçünün sayısı bu kez Orta Doğu bölgelerinden yani Hindistan, Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'nden olmak üzere bir kez daha arttı. Ve 1950'de Amerikan Göç Kanunu'nda yapılan değişiklik ile göçmenlik kotası kaldırıldı. Bu yükseliş eylemine uyruğa değil ülkeye dayalı göçmenlerin katkısı oldu. İlk dalganın göçmenlerin çoğu kırsal kesimden gelirken, üçüncü dalganın Müslüman göçmenlere şehir kökenliydi ve ikamet etmek için New York, Chicago gibi büyük şehirleri seçmişlerdi. Bu insanlar eğitim ve mesleki eğitimlerini bu ülkede sürdüren Yugoslav ve Arnavut göçmenler olmak üzere önceki gruplara göre daha iyi bir mali ve eğitim durumuna sahipti. ...1970 yıllarda Amerika'nın göç yasalarındaki değişiklik, iyileşme bir sonraki Müslüman dalganın koşullarını sağladı. Bu 10 yılda Amerika'nın dönem başkanı Lyndon Johnson, bu ülkenin yeni göç yasasını onaylayarak uyruğa dayalı göçmen kota sistemi iptal edilerek yerine Amerika'da akraba bulunmasına veya bu ülkenin gerektirdiği uzmanlığa sahip olunmasına dayalı göç kotası tahsisi getirildi. Yeni yasanın onaylanmasının ardından Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya'dan Amerika'ya gelen göçmenlerin sayısı önemli ölçüde arttı ve göçmenlerin neredeyse yarısı Müslümandı. Bu dalganın göçmenlere geçmişte olduğu gibi siyasi, ekonomik ve eğitimsel nedenlerle Amerika'ya gelmiş ve Lübnan iç savaşı, Siyonist rejimin Filistin'e saldırısı ve 1967'de Arapların İsrail'le savaşı gibi olayların onların göçünde önemli etkisi olmuştur. Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve 1. Fars Körfezi Savaşı bölgeden çok sayıda Kürt'ün Amerika'ya gitmesine neden oldu. Bu yıllarda Afganistan Savaşı, eski Yugoslavya'daki etnik temizlik, Hindistan-Pakistan arasındaki savaş ve çatışmalar ve daha birçok olay ve savaşlar yaşandı. Bunlar Amerika'ya 4. dalga Müslüman göçünün devam etmesine katkıda bulunan faktörler arasındaydı. Son yıllarda Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne Müslüman göçü artmış, Bangladeş ve Hindistan gibi bu bölgeden gelen diğer Müslüman göçmenlerle birlikte Amerikan Müslüman topluluğunun büyük bir nüfusunu oluşturmuşlardır. Müslüman göçmenler dışında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanların varlığının tarihinin büyük bir kısmı Afrikalı Amerikalılara veya Siyah Amerikalılara aittir. İslam dini kendine has özellikleri, özellikle eşitlik, özgürlük ve adalet hakkına yapılan vurgu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gelişinden bu yana her zaman siyahilerin ilgisini çekmiş ve aralarında büyük bir kabul görmüştür. 20. yüzyılın ilk 65 yılında siyahlara yönelik kötü ve şiddet işlenen koşullar nedeniyle İslam'a olan bu eylem büyük ölçüde artmış ve siyahlar arasında çok sayıda adalet hareketinin oluşmasına da yol açmıştır. Amerikan Müslüman toplumu bir yandan siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kapasitesine yeterince kullanılmaması, diğer yandan iç sorunlarla karşı karşıya kalması nedeniyle gerçek statüsüne ulaşamamış bu ülkede özgün ve köklü bir topluluktur ve Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaset ve karar alma süreçlerinde nüfus sahibi bir lobi haline gelmiştir. Bununla birlikte İslami lobi, geleceğe yönelik beklentileri net olan yeni bir lobi olarak değerlendirilebilir ve eğer iç sorunlar çözülürse ve kapasiteler kullanılırsa Amerika'daki en etkili lobilerden biri haline gelebilir. Amerikan Müslüman toplumunun en önemli iç sorunlarından biri kimlik sorunudur. Amerikan Müslüman toplumunun kimliği birleştirilmesi zor ve hatta bazen çelişkili olan ve tüm topluluk için tek bir kimlik yaratılmasını engelleyen etnik kimlik, dini kimlik ve Amerikan kimliğinden oluşan üç halkaya dayanmaktadır. Bahsedilen kimlik çemberlerinden ilkeleri sabit olmayıp zaman içinde şartlara bağlı olarak pek çok değişiklik göstermiştir. Ayrıca bahse geçen ilkelerin kökenleri farklı olduğundan bazen Arap Müslümanlar ile Arap olmayan Müslümanlar arasındaki ilişkiler gibi etnik döneme ait etkileşimler de ortaya çıkmıştır. Şii Müslümanlar ile Sünni Müslümanlar arasında çatışma çıktı ve bu durum tüm Müslüman toplumunu da etkiledi. Siyah Müslümanların sıklıkla kendi sorunları ve politikaları vardır ve yerleşik Müslümanlar ile göçmen Müslümanlar olarak aralarında güçlü bir birlik yoktur. Amerikan Müslüman topluluğunun diğer önemli iç sorunları arasında Amerikan toplumu ile yakınlaşma düzeyinin düşük olması ve bazı üyelerinin Amerikan toplumunun yozlaşmış bir toplum olarak ondan uzak kalma zaruretidir. Din azınlıkların ev sahibi toplulukla yakınlaşması süreci 5 aşamayı yani para kazanmak, ibadethane tesis etmek, eğitim kurumları oluşturmak ve değerlere gelecek nesillere aktarmak, İslam ülkelerinin kalkınma sürecine önem vermek ve onlara karşı sorumluluk hissetmek, ev sahibi toplumda eşit haklar için mücadele etmek ve tüm süreçlere tam katılım sağlamak gibi başlıkları içeriyorsa, bildiğimiz gibi Müslümanlar çoğunlukla başlangıç aşamasındadır ve son yıllarda 11 Eylül'ün kapsamlı sonuçları nedeniyle toplumun tüm meselelerine eşit haklar ve tam katılımı da gündeme getirmişlerdir. Söz konusu sorunların yanı sıra örgütsel bütünlük eksikliği, seçimlerde oyların dağılması ve oy verme kurunun kullanılmaması, Müslümanların kötü bir şekilde tasvir edilmesi ve rakip lobiler, özellikle Siyonist lobi tarafından Amerikan kamuoyundaki imajının tahrip edilmesi ve seçim mali yardımlarının tahsisinde konsantrasyon eksikliği, uzun bir varlık geçmişine rağmen Amerikan Müslüman topluluğunun zarar görmesine neden olmuştur. Bu ülkede etkili bir siyasi faktör olarak tanınmamakta ve siyasi ve sosyal faaliyeti aslında çok zayıftır. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve sosyal hayatında Müslüman toplumun varlığının izleri ancak 1990'dan beri görülebilmektedir. 11 Eylül olayı Amerikalı Müslümanların hayatlarını olumsuz etkileyip onları kamuoyu nezdinde baskı altında bıraksa da pek çok olumlu sonucu da beraberinde getirdi. O zamandan bu yana akademisyenler farklı Amerikan insan gruplarının tarihini de öğrenmek ve onların sorunlarından ve deneyimlerinden ders çıkarmak için daha çok çabaladılar. Bu öğrenme genç nesil Müslüman göçmenlerin Amerikan toplumu ile çok daha iyi ilişkiler kurmasını da sağladı. Buna ilaveten 11 Eylül'den beri Afrikalı Amerikalılar ile Müslüman Amerikalılar arasında pek fazla ilgi görmeyen, büyüyen bir koalisyon var. Bunun nedeni gayrimüslim Afrikalı kökenli Amerikalıların Müslüman haklarına olan desteğinde de bulunabilir. Kongre'deki çok sayıda siyahi temsilci Amerikalı Müslümanların haklarının savunulmasını gündemlerine aldı. Hatta bazıları Filistin meselesi ve Amerika'daki Müslümanların sivil hakları konusundaki tutumları nedeniyle konumlarını tehlikeye atmış, muhalefet lobilerinin kendilerine karşı harekete geçmesine de neden olmuşlardır. Fikir üretmenin aracı ve en önemlisi örgütlenme aşamasına girmiş ve etkili bir siyasi lobi olma yolunda temel adımları atmıştır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin eğitim, ticaret, sivil ve siyasi sisteminde Müslümanların rolü önemli ölçüde artmış. Müslümanlar diğer dinlerin ve göçmen ulusların deneyimlerinden yararlanarak kendilerine mümkün olduğunca Amerikan sistemini hedeflerine varmak için adapte etmeye çalışmışlardır. İfade edildiği üzere Amerikan Müslüman toplumunun etnik, kültürel, dini ve mesleki çeşitliliği nedeniyle çeşitli konularda farklı görüşlere sahip olmaları, çeşitli kurum ve kuruluşların oluşmasına yol açmıştır. Temel olarak Irak ve Afganistan'daki savaş vardığından vatanseverlik yasasının uygulamaya konulması, Müslümanlara Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi arenasında önemli rol vermiştir ve Müslüman toplumu siyasi analistlerin ve temsilcilerin ilk kaynağı olarak özel ilgi görmüştür. Bu gelişme özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra daha da cesurlaşmış ve bu ülkenin Orta Doğu politikaları alanında Amerika'nın önemli danışmanları haline geldikleri söylenebilir. Son nokta şu ki birçok İslami kuruluş siyasi analiz sağlamanın yanı sıra pratikte siyasi güç kazanmaya yönelik bir rol oynamaya yönelmiş, kongre ve başkanlık seçimleri gibi sosyal ve siyasi alanlara aktif katılımı çalışmalarının önceliği haline getirmiştir. Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İslami örgüt ve kurumlar dört kategoriye ayrılabilir. Dini kuruluşlar, hayır kurumları ve sosyal hizmetler, siyasi ve sivil örgütler, yasal kuruluşlar, Şii veya Sünni mezheplerinin organizasyonları ve merkezleri Amerika Birleşik Devletleri Müslümanlarının dini ve manevi atmosferinin geliştirmesini ve dini ve dini yaşamlarının da güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Hukuk örgütleri Müslümanların hukuki bilgisini artırmaya çalışıyor ve Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminin geliştirilmesi ve reformu yönünde adımlar atıyor. Siyasi ve sivil kurum ve kuruluşlar, Amerikan Müslüman toplumunun siyasi nüfuzunu genişletmeye ve bu alanda güçlü bir lobi oluşturmaya çalışıyor. Hayırseverlik ve sosyal hizmet kuruluşları ve merkezleri, yoksullara, yaşlılara, muhtaç insanlara yardım etmeyi ve sosyal hizmetleri genişletmeyi düşünüyor. Muhterem dinleyiciler, bu bölümde İslami lobisinin Amerika'daki tarihini incelerken sizlerle bu lobinin Amerika'da izlediği temel amaç ve konuları konuştuk. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'daki bir başka lobi hakkında bilgiler aktaracağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.